Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Biraz rolleri değişmiş olarak hocam.
Evet.
Siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Uzun süre ben sormuştum, siz cevap vermiştiniz.
Evet evet. Yani rolleri arada değişmek iyi oluyor. Böylece empati kurma şansınız daha fazla oluyor yani. Şimdi hakikaten bu son zamanlarda hocam, ortalıkta uçuşan kavramlar var. Meditasyon, transandantal meditasyon. Genellikle uzak doğu kökenli Hinduizm ve Budizm kökenli olarak son derece popüler. Ama öbür yandan bizim geleneğimizde, tasavvufta, İslam geleneğinde tefekkür çok vurgulanan bir kavram. Muhasebe, murakabe de çok vurgulanan bir kavram. Ne oldu böyle bir savrulma yaşandı?
Hocam herhalde bizim o İbn Hacı Bey kitabından bu sufilerin metotlarına falan girdik.
Evet, evet. Yani, geçen oradaydık. Evet. Orada bir başlık vardı. Sizin Kur'an-ı Kerim'de Seyri Süluk.
Evet.
Profesör Doktor Süleyman Derin Erkam Yayınları'nda çıkan kitabınızdı. Burada hak ile barışmak ve basiret de
açılması
ekseninden basiret evet. açılması. Hani kundalini, ruhsal aydınlanma vesaire gibi evet. Şimdilerde spiritüel akımlarda da vurgulanan şeyler.
Evet. Şimdi hocam,
ama tabii aynı şey mi herhalde?
Farklı. He, ama şu yani. Var. Benim hocam bu uzak doğu meditasyon tekniklerinin ilahi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu da muhtemelen bir peygamberdi. İncir ağacının dibinde aydınlanma geldi ona. Yani tabii ne oldu? Çok eski bir din herhalde. Bir 5-6 bin senelik din Hinduizm. Yani İsa Aleyhisselam bile 2000 sene önce gelmesine evet. rağmen o mübarek peygamber haşa putlaştırıldı. Allah'ın oğlu denildi. Kendisine iftira atıldı ve dini bozuldu.
Evet.
Bu uzak doğu dinlerinde muhtemelen bu tefekkür tarafında güzel şeyler var. Zaten yani derler ya, hikmet müminin yitik malıdır. Şimdi eski peygamberlerden kalan, ama şu var, bizdeki daha güzel ve daha
orijinal
bozulmamış şekliyle bize gelmiş.
Ama orası şey olunca, bize Avrupa, Amerika üzerinden gelince daha popüler gibi geliyor. Yani özellikle tırnak içinde sosyete için daha hoş şeyler geliyor o.
Şöyle hocam, Avrupa bu pozitivist akımlarda öyle ileri gitti ki psikanaliz yaptılar, Tanrı'yı hayatın dışına ettiler. Sonra baktılar çok aşırı gitmişler maddecilikte, determinist hayat anlayışında. Şimdi bu sefer bir hani sarkaç bir aşırı sağa kayar, sola
öbür uca bu kayar. Defa.
Bu sefer tamamen maddeciliği bırakıp saf ruhçuluğa yöneldiler. Bu da bir aşırılık.
Yani bir tarafta maddeye doğru aşırı yöneliş, öbür evet. tarafta manayı unutuyor. Öbür taraf maddeyi unutup sadece manaya yöneliyor. Yani, İslam daha önce değinmiştik. Yani denge dini olması bakımından son evet. derece önemli. Madde ile mana. Çünkü beden ve ruhuz, ikisine de ihtiyacımız var.
Hocam sizin tabirinizle kapitalist sistem önce bir hastalık üretiyor. Ya aşırı maddecilik bir hastalık. Sonra diyor ki insanlara, gelin size terapi yapayım. Bu sefer bu
o da parayla ama.
Meditasyondan istifade ediyor. Ama mesela şimdi doğuya gitseniz meditasyon bedavadır herhalde. Onların manastırlarında. Onları alıp büyük paralarla tekrar size büyük 3.000-5.000 dolar seanslıklarla size tekrar terapi vermeye çalışıyor. Hatta bu konuda bazı paradiler var. Bizim stand-upçı bazı arkadaşlarımız. Gittim diyor Hindistan'a kadar. 500-600 euro bir seansı. Adam diyor ki mutluluk içinde diyor. Ya kardeşim, madem mutluluk içindeyse ver benim paramı. Ben buraya niye geldim?
Evet.
Falan diye böyle komedi haline getirmişler. Şimdi hocam meditasyon, biz buna rabıta, tefekkür, muhasebe, murakabe gibi değişik isimler vermişiz. Değişik konumlardaki durumuna göre. Bir kere insanı ruhuyla iletişim haline sokuyor. Sağlıklı bir iletişim haline sokuyor. Yani biz normalde topraktan yaratılan bedenimiz, topraktan yapılan gıdalar yedikçe yani kendimizi toprak zannediyoruz.
Evet.
Çamur, Mevlana tabiriyle nefis ve beden seni diyor çamura doğru çeker. Ama tefekkür alemini, basiret alemine gözümüz açtığımız zaman daha üst bir varlığımız olduğunu fark edip sanki göklere bir merdiven kuruyoruz ruhumuzla. Evet. Bu yüzden sufilerde bu tefekkür, meditasyon olmazsa olmaz. Hele hocam günümüzde bir de şurası var. Dedik ya biraz önce, bu kapitalist sistemde insanların artık bedenleri iflas etmek üzere.
Evet.
Ruh alemleri iflas etmek üzere. Negatif düşünceler, stres, kaygı, bütün bu bozuklukların arkasında ruh ile olan iletişimi kaybetmek yatıyor.
Evet.
Ruhumuz çok güçlü.
Evet, ama şey, onun enerjisinden yararlanmayınca bu defa onun yoksunluğunu insan yaşıyor. Yalnızlaşıyor. tek başına. Artı sonuçta bedensel hazlar bir noktaya kadar. Yani orada artık aşırı bir doyuma ulaşınca onların da bir zenginliğin de bir getirisi olmuyor. Şey de ilginç, refah düzeyi arttıkça intihar oranlarında da artış, intihar oranları da artıyor. Yani hani rahatlık batıyor derler ya. öyle bir durum var. Peki yani meditasyon ile tefekkür, murakabe, muhasebe gibi kavramlar arasında esas farklılık nerede?
Şimdi hocam birkaç daha bir şey yapayım da ondan sonra o konuda farka da girmek tamam. isterim. Şimdi modern insan ruhum yok diyor. Bu ne demek yani? Hani benim şöyle desek böbreklerim yok desek veya midem yok desek mesela. Evet. Yemek yemesek vücut acı çekmez mi?
Evet.
3-5 gün sonra başlarız kıvranmaya, gıda ararız.
Evet.
Şimdi ruh da manevi feyiz ve gıda istiyor. Feyiz ve gıda, feyiz ise tefekkür, rabıta gibi bu tür psikolojik ve efendim ilahi kaynaklı nurlardan geliyor.
Evet.
Şimdi siz Kur'an tefekkür ediyorsunuz, göke bakıp semayı tefekkür ediyorsunuz, kendi vücudunuza bakıp bu harika Allah'ın verdiği insanlara tefekkür ederek ruhunuzun farkına varıp bugün modern hayatın getirdiği sıkıntılara bir çözüm üretiyorsunuz. Mesela tevekkül ediyorsunuz. Şimdi nefis diyor ki yarın yiyeceğim. Ya bulamazsam. Ki maalesef bugün psikolojik rahatsızlıkların büyük şeysi kaygı ve stres.
Evet.
Yani yarın, yarından sonra, 10 sene sonra bana ne olur?
Evet.
Halbuki İbn Ataullah Hazretleri buyuruyor ki ya diyor niye stres, niye kaygı yapıyorsun? Allah'ın şu ana kadar sana verdiği nimetlere bakarsan yarın da sana neler vereceğini çok iyi anlarsın. Mevlana'da çok güzel bir hikaye var hocam. Onu paylaşmak istiyorum. Hmm. Yalnız bir adada bir inek tek başına yaşıyor.
Aa.
Yemyeşil çayır, şırır şırıp dere akıyor. Hayvancağız akşama kadar otlayıp suyunu içip semizleşiyor. Sabaha kadar derdinden ben yarın ne yiyeceğim diye.
Oy.
Bir iğne bir iplik kalıyor.
Tam da kapitalizm zamanındaki insanı anlatıyor.
Şimdi eski dönemlerde gıda yoktu doğru dürüst. İnsanlar evet. çok az gıdayla idare ederdi. Şimdi bolluk içinde yaşıyoruz. Ama bolluğun farkında değiliz. Adadaki o hayvancağız gibi. Yarın önümüzdeki sene ne yeriz? Bizim çocuklarımız acaba ne yer diye kaygımızdan stres sahibi oluyoruz. Cimrileşiyoruz.
Ya insanın beyni senarist gibi hocam. Yani kabus senaryosu kurma konusunda müthiş. Şimdi kuruntular insan besledikçe, karamsarlıklarını, kaygılarını besledikçe hop şey gibi her tarafı kuşatıyor yani. Ama sonuçta şey oluyor. Kapitalizmin amacı gerçekleşmiş oluyor. Onu hiç durmadan bir alışveriş, bir tüketim döngüsüne sokuyor yani.
Çok güzel hocam değindiniz. Çünkü hocam insanın en büyük düşmanı kendi nefsi. Dışarıda düşman aramaya gerek yok.
Evet.
Yani kendi nefsimizi dinlersek o bize düşman olarak yeter. Devamlı kaygılandırıyor, stres pompalıyor. Yarın ne yiyeceksin, ertesi gün ne olacak, şu olacak, bu olacak. Ama ruhla irtibata geçtiğimiz zaman ruh çünkü ilahi nurlarla iletişim içinde olduğu için
evet.
emir alemiyle iletişim içinde olduğu için ya diyor merak etme. Senin bir Rahman, Rahim olan, Rezzak olan Rabbin var. Bak bu kadar alemi yaratmış, gökte sayısız yıldızlar var. Şu dünyaya ne nimetler vermiş. Merak etme senin rızkını kesmez. Niye kessin ki? Çünkü o canın almadan kimsenin rızkını kesmez Rabbimiz. Böylece müthiş bir rahatlama oluyor insanda. Şimdi bunu batılılar farklı dedik ya kıymetli hocam.
Evet.
Fark şu. Biz bunu yani büyük bir yolculukta, Rabbimize giden yolda ona vasıl olmak için kullanırken.
Evet.
Tefekkürü, meditasyonu, ben nereden geldim, nereye gidiyorum, ben kimim.
Evet.
Bunları sorgularken. Batılılar da yine bu büyük sistemi alıp bir küçük menfaate alet ediyorlar.
Hmm.
Yani yine kapitalist bir mutluluk için kısa kısa meditasyon yapalım. Daha mutlu olalım, daha çok tüketelim yine. Hani çok tükettik, ruhumuz biraz bedenimiz yoruldu ya.
Evet.
Ufak bir ara verelim. Biraz bir rahatlayalım. Tekrar aşırı tüketime başlayalım der gibi. Bu büyük uygulamayı küçük küçük menfaatlere alet ediyorlar.
Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Benzetebilir miyiz? Diyelim Buyurun. Ki namazın insana fizik egzersiz olarak katkısı vardır. Ama biz Şüphesiz. Namazı fizik egzersiz diye kılmayız.
Tabii.
Diyelim ki birisinin namazı fizik egzersiz diye kılması böyle bir şey oluyor herhalde
Aynen.
değil mi?
Aynen. Yani Allah'a vasıl olmak, miraca yükselmek varken ya dizlerim sağlam olsun, işte bileklerim sağlam olsun diye namaz kılarsanız o kadar muazzam, sonsuz bir kaynağı bir okyanusu bir fincana sığdırmaya çalışıyorsunuz sanki.
Yani o fizik egzersiz tarafının gene sana bir yan etki olarak katkısı var. Ama senin asıl amacın onun çok ötesinde ve üstünde bir şey yani.
Hocam bazen,
o kendiliğinden evet, bir yan etki olarak ortaya çıkan bir şey.
Kesinlikle yani insan çok yüksek bir hedefe kendini bağladığı zaman onun pek çok yan ürünü oluyor.
Evet.
Bunlar dünyevi manada yan ürünü oluyor. Mesela abdest namazlı bir insan her şekilde pozisyona oturabilir. Dizleri rahat kırılır. Çevik bir insandır. Yani böyle hani onun gibi değildir.
Değil, evet.
Kıvrılabilir, oturabilir. Ama bunu hiçbir namaz kılan kardeşimiz, sufi kardeşimiz ya ben fizik egzersiz olsun diye namaz kılmaz. Sanki işte batılılar bu meditasyonu böyle bir yani teşbih hata olmasın. Namaz kılıyorlar ama Allah'a vasıl olmak için değil de bedenleri çevik olsun diye mesela.
Hmm.
İşte mesela oruç tutuyorlar diyelim ki. Yine tabii ki orucun çok faydaları var ama sırf rejim olsun diye oruç tutmak bu da yani oruca haksızlık.
Evet. Bir de şeyde orijinalinde yani Hinduizm'de ve Budizm'deki meditasyon ile batıya taşınmış olan Hindu gurular aracılığıyla taşınmış olan meditasyon arasında da epeyce bir fark var. Yani öbür tarafta da gene biraz işin içerisinde metafizik ve ahlak var ama batı tarafına geçtiğin zaman tamamen şey haline geliyor. Bir psikolojik teknik haline indirgenmiş.
Yani işte beynimiz devamlı negatif düşünce üretiyor. Bunun önüne geçelim. Biraz rahatlayalım. Yani sanki biraz orada nötr olma hali var. Halbuki tasavvuf daha nefsi emmare boyutunda bunu hemen halledip nefsi levvamede nötrleşip önce o negatif düşünceleri, kaygıları, şeytanın vesveselerini kesip ondan sonra hızla ilerleme peşinde. İnsanı Allah'a vasıl etme peşinde.
Yani şeyde İslami gelenekte tasavvufta bir manevi gelişim ön planda. Öbür tarafta bir psikolojik açıdan rahatlatacak bir teknik olsun yeter. Yani
kişisel gelişim.
He.
Ama şu var yani tasavvufta ruhu geliştiriyoruz.
Hı-hı.
Bu kişisel gelişimi bu tür metotlarda ise nefis gelişiyor hocam.
Ego şişiyor.
Ama egoya öyle tatlı bir kılıfta uyduruyorlar ki bunu İmam Rabbani çok güzel keşfetmiş. Diyor ki yani bu tür işte Budistlerin yaptığı uygulamalar. Çünkü İmam Rabbani'nin yaşadığı dönemde Hindistan'da Hindular, Budistler bu tür manastırlar çok fazlasıyla vardı. Onları tanıyor. Bunlar diyor yaptıkları bu uygulamalarla nefislerinin güçlerini artırırlar. Ama zannedilir ki bu ruhani bir güç. Aslında negatif bir güçtür o. Çünkü şöyle diyor, bu tür diyor insanlara Hristiyanlıkla ulaşmış hak din olarak bozulmamış haliyle dediler ki bizim bunlara ihtiyacımız yoktur. Zaten biz aydınlanmış, tefekkür etmiş, mütefekkir insanlarız. Yani ilahi dinleri bile küçümsediler bunlar diyor. Şimdi hocam bugün de böyle bir şeye gelmiyor mu Türkiye'de? Hani sanki böyle New Age yeni dinler şeklinde.
Evet.
İşte bu meditasyonlar, reikiler, transcendental meditasyonlar. Sanki tasavvufun, İslam'ın dinin olmadığı yerde sahte din edasıyla ortaya çıkıp yani yine Müslüman olmaya gerek yoktur, İslam'ı yaşamaya gerek yoktur. Gelin ben size daha ucuz, daha kaliteli mutluluk vereceğim gibi bir şeyle ortaya çıkıyorlar.
Evet, şeyde ilginç hocam. Amerika'da yayılan İslami tarikatlar var. O tarikatlar içerisinden bazıları çıkmış Amerikalı. Kendisi bir ekol oluşturmuş kendince. Diyor biz sadece bir ruhsal gelişim programıyız. Bizim din olarak İslam'la doğrudan bir ilgimiz yok. Ama tasavvuf diyor. Yani İslamsız bir tasavvuf. Hazreti Muhammed'siz bir tasavvuf şeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz bunların bir kısmı Türkiye'de artık böyle bazı yaz kampları düzenliyorlar. Adı da şey Sufi meditasyon mesela.
Hocam ben bayağı dinlemeye çalışıyorum batıdaki bu gelişmeleri. Çünkü şunu fark ettim. Batıdaki psikolojik araştırmalar ideolojik olmazsa hani bir masa başı felsefe yap Freud gibi değil de adam hakikaten mesela şükür psikolojisini çalışıyor. Buna hani ne diyor hocam bizim modern Türkçe'de? Minnettar olma. Minnettarlık diye psikoloji tercüme etmişler. Bizdeki şükürdür.
Evet.
Minnettarlık psikolojisini çalışıyor. %100 İslam'la uygun. Yani hem kendisine hem Allah'a hem de arkadaşına teşekkür eden insanlar daha çok nimete kavuşuyor. Nankör olanlar, ayette yani anlatılmış bu. Bu tür araştırmaları incelediğimizde hepsi %100 İslam'a uygun. Şunu diyeceğim yani ben batıdaki şeylerin bir kısmını önemsiyorum ama bir kısmı da tamamen nefsani işte bu tür İslam zor diyorlar mesela tasavvufu almak istiyorlar. Çok ilginç hocam beyin psikolojisinde dahi Rumi'yi kullanıyorlar bugün Mevlana'nın sözlerini. İnanın bir Hristiyan maneviyatçısını dinliyordum. Hazreti İsa bile bahsetmedi, Mevlana bahsetti. Yani bizim sufilerde çok büyük bir felsefe var. Yani psikoloji var. Ama bunu İslam'dan ayırarak maalesef işte Türkiye'de olduğu gibi, Batı'da olduğu gibi yaparsanız hem Mevlana'ya haksızlık oluyor, hem tasavvufa haksızlık oluyor. Bence hocam bu büyük bir tehlike. Türkiye'de de var bu tehlike. Yani istediğiniz gibi yaşayın.
Ya bu da aslında şey gibi oluyor. Kapitalizmin her şeyi alıp dönüştürmesi. Yani her şeyi ticari metaya dönüştürüyor. Hinduizm ve Budizm'den meditasyonu alıyor. Tasavvuftan diyelim ki
Mevlana'yı alıyor.
Mevlana'yı alıyor. Bağlamından kopartıyor. Bambaşka bir şeye dönüştürüyor onu. Yani kendi çarkını dönüştürmek için sadece.
Aynen. Ye iç keyfince yaşa. Bazen keyfin kaçarsa al sana Mevlana'dan bir parça nasihatler, hikmetler. Bunları kullanarak sen yine dünyevileşmeye devam et. Çünkü dünyevileşmek yani insanı sıkıyor. Ruhu ikrar ediyorsunuz. Bir yerde patlamak durumundasınız. Tam patlayacakken ufacık bir mesnevi beyitleri, biraz İbn Arabi'den ufak bir vahdet-i vücut felsefesi. Ya diyorsun rahatladım be. Bende tanrı parçacığı varmış. Bende bilmem ne varmış. Ya adam haramlar içinde yüzerken bende tanrı parçacığı var deyip seviniyor şimdi.
Halbuki şey olsa, hastalığı biraz derinlese belki esas doktora gidecek. Ama böyle geçici ufak tefek çözümlerle hastalığını hafifletiyor. İyileştim zannediyor. Halbuki tam tersi. Hastalık alttan alta devam ediyor yani.
O yüzden hocam belki bizim bu programımızın da amacı bu. Yani biz sağlıklı bir tasavvuf, sağlıklı bir psikoloji. Yani tasavvufu sadece psikolojiyle alet etmek doğru değil.
Evet.
Yani sufilerin çok güzel psikolojik kavramları, teorileri, çareleri var.
Biz ama bunları, ondan ibaret değil
tasavvuf. Bunları bulmaya... Ama tasavvuf ve İslam'ı da bütün olarak yaşamaya talibiz.
Evet.
Yani şuradan ufacık bir prensip alayım. Bir meditasyon alayım tasavvuftan, tefekkür alayım. Ondan sonra gerisini boş ver. Namazı, orucu falan, haccı önemli değil. Ben meditasyon yaparak, biraz mesnevi okuyarak, biraz İbn Arabi okuyarak paçayı kurtarırım. Kesinlikle biz bunu tavsiye etmiyoruz. Biz Müslümanız ama yaşadığımız dinin de güzelliklerin farkına varalım.
Evet.
Derdimiz bu yani.
Bir de burada herhalde şey, tasavvufu, İslam geleneğini günümüz insan anlayacağı dille anlatmak diye de bir yükümlülüğümüz var yani.
Mevlana diyor ki dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Evet. Ama yeni şeyleri dinimize, kültürümüze, şeriatımıza uygun şekilde söylemek
yani
lazım.
Yani hakikati insanların anlayacağı dille anlatmadığınız zaman onlar anlamayacak yani bunu sonuçta. Öyle değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yani diyelim ki bir İngilizce konuşuyorsun, Türkçe bilmiyor, Türkçe anlatmak gibi bir şey bu. Yani sonuçta şeyi... İslam geleneğinin ve tasavvufun dilini bilmeyen insanlara bir miktar tercümanlık yapmak gerekiyor herhalde anlatırken.
Bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların aklınca konuşun, akıllarının seviyesine göre konuşun diyerek bir büyük prensip olarak önümüze koymuş. Hocam kısa bir araya girelim isterseniz.
Girelim hocam.
İlk bölüm bitirdik. İnşallah ikinci bölümde biraz daha tefekkürle alakalı. Özellikle hocam bu negatif düşünceye engel olma babında faydaları da var.
Onları en çok gündelik yaşamdaki boyutu. Eyvallah. Oraya girelim şimdi.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad. Birinci kısımda hocam... Dedik ki işin bir ufuk turunu, küresel ölçekteki kavramların geliş gidişlerini, dönüştürülmelerini vesaire konuştuk. Meditasyon, tefekkür bağlamında. Şimdi hayatın içine girelim. Yani insanlar gündelik yaşamın akışı içerisinde beyin hiç durmadan düşünce üretiyor. Bilim insanların araştırmalarına göre insanın zihninden günde 60 bin civarında düşünce geçiyor. Ben bunun bir hesabını yaptım. 60 bin cümle diye yaklaşık 10 cilt roman yapıyor.
O kadar yoğun bir düşünce günde, işiniz değil mi hocam?
Evet. Yani bir günde 10 cilt roman yazıyor beynimiz. Şimdi düşüncelerimizi kabaca ikiye ayırabiliriz. Üçe ayırabiliriz aslında. Bir işte gündelik yaşamın akışıyla ilgili nötr düşünceler ama öbür tarafta iyimser ve karamsar düşünceler. İşte halk dilinde hani kuruntu diyoruz, vesvese diyoruz. Ne bileyim bir sürü kavram kullanılıyor yani. İnsanlar bunun bombardımanı altında. Burada tefekkürün bize sağlayacağı çıkış yolu nedir?
Şimdi hocam ben de okumuştum bu tür araştırmaları. %75'i negatif düşünce bunların.
Çok ilginç.
Yani hatta hocam gece yatarken bile eğer negatif düşünce yatarsanız O rüyaları devam ediyor.
Bizde de yastığı koyduğumuz zaman hocam böyle gün o gün kafamıza takılan genellikle negatif şeyleri böyle döndürüp dururuz.
Bunda
yani.
Kur'an-ı Kerim diyor yani karışık rüyalar diyor. Şimdi insan bencil yani nefis tarafımız çok bencil ya.
Evet.
Tek derdi daha çok tüketmek, başkalarının elindekini de almak.
Evet.
Yani kendini korumak, hep hayatta kalmak. Başkalarının pahasına da olsa, hatta bu maalesef bu bencillik Batı'da hocam felsefe olmuş. Bu hani evrimci
evet.
Felsefede survival of the fittest diyorlar. Güçlü olan ayakta kalsın. Halbuki kainat öyle değil esasında. Kainatta müthiş bir yardımlaşma var değil mi?
Evet.
Yani zayıf güçlüye, güçlü zayıfa yardım ediyor. Yani İslam anlayışında tamamen bu var. Yani İslam anlayışında sakatlara yer var, delilere yer var. Ama bakıyorsunuz bu Batı felsefelerinde siha yer yok, zenciye yer yok,
evet.
Zayıfa yer yok. Yani herkes böyle işgal etme, sömürme şeysi var. Şuradan geldik. Yani negatif düşünce çok fazla beynimizde. Hep
evet.
Böyle kaygılı yaşamın. Belki şeytanın da tabii ki şeytan da bunu vesvese veriyor. Tefekkür yaptığımız zaman kendinizi ilahi kaynağa bağlayıp ya Allah'ın rahmetini, mağfiretini, o bolluğu, bereketi, Kevser diyoruz. Allah o kadar güçlü ki.
Evet.
Yani bu kadar güçlü bir Rabbimiz olacak da biz susuz kalacağız. Mümkün değil. İmtihan için zaman zaman kısa aralıklarla kaldığımız olabilir ama kaygılanmaya gerek yok. Şimdi hocam Batılıların bu en çok uğraştığı şey İnsanlar negatif düşünüyor. Bu negatif düşünceler insanların vücutlarını hasta ediyor. Hatta burada bir kitapta okumuştum. Eski diyor Newton fiziğinde sebep sonuç ilişkisi çok önemlidir. Yani determinist bir ilişki vardır.
Evet.
Ben size böyle itersem siz bana kızarsınız. Ne bileyim.
Otomatiktir.
Otomatiktir. İnsan kendini kontrol edemez sanki. Tamamen çevresinin esiridir gibi bir anlayış var. Bunun karşısına kuantum fiziği koymuşlar. İnsan düşünerek, tefekkür ederek daha doğrusu hocam, istediği şartları ona yaratabilir, ben oluşturur diyeyim.
Evet.
Yani bu doğru mu? Esasında bunu bizim Mutezile uleması yakalamış hocam. Gerçi biz Ehl-i Sünnet buna katılmıyoruz. Yani Mutezile diyor ki insan kendi fiilinin yaratıcısıdır. Ne demek istiyorlar yani? Şimdi ben size bir tane vurdum hocam. Desem bunu Allah yarattı. Ne oldu? Sorumluluk.
Allah'a havale ediyor.
Esasında benim suçum yok. Haşa bana Allah zorla vurdurdu. Anlaşılmasın diye belki iyi niyetle psikolojik şey ben böyle yorumladım. Bunu dedirtmemek için insan yok kardeşim o fiilin %100 sorumlusu sensin. Onu sen yarattığın gibi bir şeye aşırılığa kapılmışlar tabii. Orada bir ufak bir aşırılık var. Yani Allah'ın iradesini sanki biraz dışlamış oluyorlar. Ama bugün de şu andaki bu pek çok psikoloğun geldiği nokta bu. İnsan tefekkür ederek negatif düşünceleri kesebilir ve pozitif bir çevre oluşturabilir.
Yani günde demek ki hesaptan gidersek 40 bin tane negatif düşünce, 20 bin tane pozitif düşünce. Gerçi o pozitif dediğimiz bir kısmı da gündelik yaşamla ilgili düşüncelerdir de 10 bin olsa 10 bin. Yani 3'te 2 negatif düşünce.
Şimdi hocam şöyle düşünün.
O zaman şey hakikaten çok yorucu bir
çok
şey
yorucu
yani.
Çok yorucu hocam bildiğiniz gibi değil yani. Şimdi çocukken başınıza bir travma gelmiş. Ailevi ilişkilerinizde eşiniz, bir yakınınız,
evet.
Ailenin içinden birisi olabilir. İş arkadaşınız size çok eziyetler etmiş mesela. Şimdi bu negatif düşüncem orada kalıp takılıp kalıyor. Niye kardeşim mutsuzsun diyorsun? Ya dün başıma bir hadise geldi. Ya dün geldi ama bugün olmuş hala. Geçmişte yaşıyorsun. Daha kötüsü ya kardeşim niye bu streslisin? 10 sene önce eşim bana şunu söylemişti.
Bir de onu şey diyor. Abartıyor, büyütüyor. Şimdi bir arkadaş var. Anne babası artık yaşlılık evresinde. Ya diyor ben diyor çocukluğumda annemle babamı biliyordum diyor. Şimdi annem bir olay anlatıyor diyor. Tamam mı? Baban şöyle yaptı, babam böyle yaptı diyor. Olayı ben biliyorum diyor. Annem öyle anlatıyor ki ya ben orada olmasam inanacağım diyor tamam mı?
Aynen.
Halbuki babamın yaptığı diyor onun %1'i değil ama
kurguluyor sana.
O kurguyor ve elinde de değil artık. Zamanla insan o kurduğuna inanmaya başlıyor yani.
O negatif düşünceler insanın karakter olmaya başlıyormuş hocam. Oradan kurtulmak için diyor bu psikologlar insanın daha yüksek ideallere ya daha doğrusu ruh kökenlerine şey yapması lazım. Balantıya
ulaşması
geçmesi
lazım.
Oraya geçtiğiniz zaman ruhta huzur var, sükunet var. Çünkü ruh, hani İbn-i Atavla Hazretleri çok güzel söylemiş. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulur?
Neyi bulur?
Allah'ı bulmaya başlayınca huzur, güven, sükunet. Biliyorsunuz tasavvuftaki en yüksek mertebeler nefs-i raziye. Yani razı olmuşluk hali. Yani mardiye razı olunmuşluk hali. Yani rıza, mutluluk, huzur hali yani. Zaten bu sufiler çok güzel yani böyle sistematik kurmuşlar da bugünkü şeyi aktaramıyoruz.
Dile. Bir de oradaki huzur kelimesini herhalde hocam vurgu yapmak lazım. Oradaki huzur bizdeki gündelik yaşamdaki yani keyfinin yerinde olmasının ötesinde insanın Allah'ın huzurunda olduğunun bilinci
bir farkındalık halde
güç,
var.
Bir farkındalık ya bir yaşama durumu. Salt bir bilişsel durum değil, bir varoluşsal durum var. Yani insan kendini Allah ile birlikte onun huzurunda, onun gözü önünde, şah damarından daha yakın olduğunun yaşayışında olması herhalde.
Hocam diyor ki psikologlar, insan diyor şuur altı, yani düşüncenin gerçek mi, düşünce mi olduğunu ayırt edemez. Şu demek yani. Ben kötü bir olay düşünüyorum şu anda. 10 sene önce başıma gelmiş. Onu düşündüğüm anda ben o olayı yaşıyorum ve aynı stres o günkü gibi aynen üzerimde tecelli ediyor. Şimdi tefekkürle insan bu geçmişindeki negatif düşünceleri bir tarafa atıyor. Allah'ın affediciliğini, cömertliğini, rahmetini bunları düşünüyor. Böylece tekrar tarih yazıyor. İşte bu dediğimiz ne diyorlar buna? Newton'da da şey vardı hocam. Sebep sonuç. Bu yeni psikoloji anlayışında ise tamamen insan kendi düşüncelerine hakim olarak onları yönlendirerek yani hep pozitife.
Evet.
Rabıta yapıyorsunuz. Güzel bir insan hocam şimdi. Kemal sahibi bir mürşit. Hep yüzü gülümser. Hep cömerttir. Hep affedicidir. Ne oluyor? Ondan siz hocam farkına varmadan dehşet bir enerji transferi yapıyorsunuz. Biz buna tasavvufta feyiz diyoruz. Şimdi tam tersi de mümkün. Bir korku filmi seyrediyorsunuz değil mi hocam? O korku filmi seyrettiğiniz zaman insana korkmazlar mı? Sanki o elindeki testereyle peşinize koşan adam sizi yakalayacak gibi olur değil mi?
Evet.
Ne dedik ki çocuk seyrettiği zaman psikolojiler bile bozuluyor yani. Bu tabii çocuklar için böyle ama büyükler için de böyle esasında. Şunu da diyeceğim netice olarak yani tasavvuf bize kendimizi savunmayı şeytandan, nefisten, onların kaygılarından, streslerinden kurtulmayı öğretiyor. Bu tefekkürdü, işte efendim gökyüzüne bakıyorsunuz, Allah'ın nimetlerine bakıyorsunuz. Bir rahatlama da sunuyor. Ama tabii bizim derdimiz sadece burada kalmak değil. Fakirin şöyle bir iddiası var kıymetli hocam. Sufiler uzun yaşarlar, sağlıklı olurlar. Sebebi de huzurlu olmalarıdır. Tefekkürle iyi şey düşünmeleridir. Kısaca örnek vereyim mesela.
Evet.
İki insanın başına trafik kazası geliyor. Birinin arabası çizilmiş. Ver yansın ediyor. Vay benim arabam şöyle güzeldi. Çok çünkü arabaya gönlünü bağlamış.
Evet.
Üzülüyor. Kendi yerden yere atanlar var. Hatta silah çekip birbirini vuranlar bile var. Değer mi hocam? Bir çizik için bir insanı öldürmeye veya ölmeye.
Evet.
Levyeleri çıkarıp kavga etmeye değer mi Allah aşkına?
Yani.
Yani bir 5 paralık eşya için kendini bir karış toprak için kardeşine silah çekenler biliyorsunuz.
Evet.
Bu dünyevi şeylerle. Açın gazeteleri okuyun yani. Hani incir kabını doldurmayan sebepler.
Aynen.
Başka birisinin arabası pert oluyor. Diyor ki elhamdülillah Rabbim bana hayatımı geri bağışladı diyor. Dönüp bakmıyor bile. Aynı hadise. Tamamen tefekkür değil mi hocam? Siz dediniz ya biraz önce işte annem şöyle şöyle diyordu.
Evet.
İnsan kendi geçmişini tekrar yazıyormuş. Her tefekkür edişinde yani negatif manada daha kötü senaryo hazırlayarak başına gelen hadisenin daha kötü olduğuna kendi inanmaya başlıyormuş. Halbuki sufiler tam tersi. Başına gelen kötü hadiseyi bile iyi bir şuurla bakarak onu güzel bir hatıra haline getiriyor. Yani oradan bir ders çıkarıyor hocam.
Evet hocam aklıma hemen şey geldi. Mevlana'dan bir rubai. Hazreti Pir diyor ki kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan olur. Diken düşünürsen dikenlik olur.
İnanın hocam şu beytle alakalı. Batı'da yazılan bin tane kitap var şu anda.
Kuantum fiziğinden hareketle ulaşılan şeye noktaya gelmiş oluyor yani.
Yani ben dikenim diyorsan diken gibi herkese batarsın. Ben gül olacağım. Gülü çok seviyorum derseniz gül gibi kokmaya ve etrafınıza bir feyiz yaymaya.
Peki burada bir soracağım size. İyi güzel dedikleriniz yani şey düzeyinde konuşurken insana büyük bir huzur veriyor. İnsana büyük bir coşku veriyor, heyecan veriyor, anlam veriyor. Tamam da bir de şu var. Yani ya ben kötü düşünmüyorum ki. Ben karamsar düşünmüyorum ki. Hayatın kendisi kötü. Hayatın kendisi kara. Yani bunu mu görmeyeyim yani?
Yani
bu mu?
O kadar haksızlık yapıyoruz ki Rabbimize karşı. Her gün güneş vaktinde doğuyor. Yani biz mesela biraz gaz parasını ödemesek gazımızı kesiyorlar. Suyun parasını ödemesek suyu kesiyorlar. Allah-u Teala bakınız esasında hatırlarsanız hocam İmam Gazali'de okumuştuk bu şükür bahsini.
Evet.
İnsanın en temel, en acil ihtiyaçları hepsi bedava. Neredeyse. Şöyle hesap edelim. Hiç havaya para verdiğiniz oldu mu hocam? Ben 10 kilo oksijen aldığımda işte. Ya insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijen.
Birkaç dakika en fazla dayanabilirsin.
Hocam ben bir dakika zor dayanıyorum. Suyun altında bazen deneyi yapıyorum kendi kendime. Bir dakikada nefesim kesiliyor. Şimdi düşünün. Bedava. Su da bedava hocam esasında. Bizim şu an suya verdiğimiz para apartmanın 10. katına çıktığı için belediye bizden masraf kesiyor. Yoksa suyun kendisi satmıyor bize. Sen Süleyman derin diyor. Falanca sitenin 5. katında oturuyorsun. Ben suyu pompalıyorum. Elektrik ve şey parası, boru sistem parası yani. Yoksa şimdi gitsek de bir nehirden su içsek 500 kilo, bir ton. Kimse bize gitmeden niye su içiyorsun der mi? Gökyüzünden çıkan yağmur da bedava.
Evet.
Şimdi ekmek bedavaya yakın. Bugün de maalesef Türkiye'de en çok israf ettiğimiz.
Evet.
Hatta nimet saymadığımız değil mi?
Halbuki evet.
Bizim gerçi kültürde ekmek kutsaldır yani.
Evet.
Basılmaz, tepilmez ama ben yurt dışında onu da gördüm. Ekmeğe tepen, top oynayan böyle sarhoşlar gördüm İngiltere'de. Çok üzülmüştüm. Şuraya getireceğim lafı. Ya aslında çok nimet içinde yüzüyoruz da. Hani balık su içinde yüzermiş de su nerede dermiş ya.
Evet.
Şimdi onun gibi bu tefekkür eksikliğinden dolayı hayata negatif bakıyoruz. Ha eksik olan ne olabilir? Çok lüks şeyler eksik olabilir. Allah onları herkese vermiyor. Azmasınlar evet. diye. Temel ihtiyaçlarımızı veriyor ama hepimize bir Porsche vermiyor. Belki o bir spor arabamız olsa şu anda 400 km hızla gidecek. Çoğumuz hayatta bile kalmazdık.
Galiba o zaman oradaki sorunlardan bir tanesi hocam. İhtiyaçlarımız ile ihtiraslarımız arasındaki farkı görmüyoruz.
İhtiras çok güzel hocam. İhtiyaç zannediyoruz. Yani şimdi Allah sana iki ayak vermiş. Sağlıklı bir dizler vermiş ya. Bundan daha büyük nimet olabilir mi? Hani bir büyük iş adamı Türkiye'de ismini vermeyeyim. Araba fabrikası vardı da. Ya kendi çocuklarım arabayı bindiremedim dedi. Keşke çocuklarım arabayı binseydi de fabrika olmasaydı.
Yani bu ne demek? Yani sağlıklı çocuğun varsa sen o holding sahibinden daha zenginsin demek.
Kesinlikle
yani.
Kesinlikle hocam. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki insan sana şapka verir ama kimse sana baş veremez. İnsan sana kemer hediye eder ama bel veremez. Ben size ayakkabı hediye ederim hocam. 100 lira veririm. Ama size ayak hediye edebilir miyim? Edebilir miyim? Edemem. O yüzden nimetler çok fazla. Tamamen tefekkürle alakalı. Hayata negatif bakınca her şeyi eksik görüyorsunuz. Güzel baksak, peygamberimizin gözünden baksak. Yani diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manevi konularda üste bakın.
Evet.
Üstten daha iyi olanlara. Maddi konularda alta bakın. Şimdi Afrika terapisti bir terapi hocam biliyorsunuz. Yani ben bunu kabaca uydurdum. Şimdi fakirim diyenleri alıp götüreceksiniz Afrika'ya. Bir hafta kalsınlar inanın.
Evet.
Geldiklerinde her gün Allah'a şükreder. Niye biliyor musunuz? Su için mesela. Ben değişik yerlere gittim. En büyük ticaret Afrika'da su ticareti. Yani hiç kimsenin su yok. Sistem yok. Size kirli bir bidon su getiriyorlar motosikletlerle evinize. Dünyanın parasını alıyorlar sizden. İnanın o sular yani biz burada bırakın içmeyi. Yani başka bir şey de kullanmayız. Yani besbelli sağlıksız sapsarı suyu düşünün. Ama o oradaki zavallılar o suyla idare ediyorlar. Şimdi biz bunu tabii görmediğimiz için evimizde 24 saat su akıyor. Sıcak soğuk akıyor. Onu düşünmüyoruz da niye kapımın önünde son model bir araba yok. Onun derdindeyiz. Benim fakir şöyle bir iddiası var hocam. Eski zaman padişahları, Kanuni Sultan Süleymanlar, Fatih Sultan Mehmetler bugünkü fakirden çok daha fakir yaşadılar. Dişi evet. ağrısı gidecek doktor yoktu.
Evet.
Buradan Viyana'ya gitti ama at sırtında gitti. Yani yağmur, çamur altında. Padişah ama olabilir. Ya bugün paranın olmasa cebinde bir belediye arabası var. Bir bilet bulup istediğin yere gidiyorsun yani.
Evet.
Ya şunu diyeceğim. Negatif düşünmeye çok alışmışız hocam. Nefis ve şeytan bize böyle düşündürüyor.
O kadar ki hayatın bizatihi kendisinin kötü ve kara olduğuna inandırıyor yani. Bakış açımızın değil de baktığımız şeyin çok kötü olduğuna inandırıyor.
Hiç alakası yok halbuki. Sabah kalkıyoruz koca bir güneş bizim için doğmuş.
Evet.
Siz bırakın başkalarını siz kendinize bakın.
Evet.
O güneşten sen en çok istifade etmiyor musun?
Evet.
Bütün bir kainat bize hizmet ediyor. Bütün canlıları, arıları, kuşları, solucanları hepsi toprağa işte havalandırıyor falan. Bizim için. Ama sen diyorsun ki ya işte falan şu ihtiyaç eksikliğim var. Olabilir. O da senin için bir imtihan esasında. Allah sana oraya ulaşmak için sana gayret vermiş, enerji vermiş. Ama sen negatif düşünerek tembelliği esasında hocam kendine meslek ediniyorsun. Yani tembelleri hani bizim Türkçe'de çok güzel bir şey vardır. Yerim dar der. Oynamasını bilmeyenler. Şimdi tefekkür etmesini bilmeyenler de kainat kötü, insanlar kötü, ortam kötü. Halbuki esas kötülük kendi içimizde maalesef. Onu düzeltsek ortalık çok güzel olacak.
Şey geldi aklıma hocam. Mesela İslami gelenekte hasta ziyareti var. Ben şöyle düşünüyorum. Yani hasta ziyareti zaten sadece hasta için yapılmış bir ziyaret değil. Kendimiz için. Yani sağlığın kıymetini bilmek, onun şükrünün farkında olmak. Çünkü hastayı gördüğümüz zaman biz sağlığın kıymetini biliyoruz. O öbür türlü bilmiyoruz. Niye? Ya zaten sağlık sanki sıradan bir şey yani.
Ne kadar kıymetli bir şey.
Halbuki ne kadar kıymetli bir şey yani.
Şimdi Türkiye'de en pahalı sektör de sağlık sektörü. Niye? Çok pahalı olduğu için. Yani siz arabanızı tekrar alacakken gider en ucuz alabilirsiniz. Çıkma teker de alabilirsiniz ama sağlığınıza geldiği zaman sıra evinizi satıp icabında bir parmağınız için, bir dişiniz için, bir gözünüz için harcıyorsunuz.
Yani.
Allah bunu size onlarca sene bedava akıtıyor. Ama şükredilmediği zaman bir gün diyor ki ey kulum gel bakalım mideni alıyorum elinden. Kalbine bir ufak hastalık koyuyorum. İşte beynine bir tümör çıkarıyorum. Gel bakalım hadi. Şimdi verdiğim nimetin kıymetini anla diyor.
Hocam birden aklıma geldi. Yani aslında bu karamsarlık, kötümserlik de bir tür tümör gibi bir şey değil mi yani? İnsanın bundan da kurtulması gerekmiyor mu? Hayatını dumura uğratıyor
hocam,
insanın.
Hocam bu ispat edilmiş bir şu anda teori değil artık. İlmi gerçek olmuş. Negatif düşen insanlar negatif hastalık üzerine çekiyor. Hatta bu konu hadis-i şerifte var hocam. La tamaradu fetamradu. Hastalık numarası yapmayın hasta olursunuz. Her gün hasta numarası yapan. Mesela bazı insanlar hocam kendini acındırmak ister ya mesela evlilik ilişkisi.
Evet.
Hanım her gün başım ağrıyor der yani iş yapmamak için. Veya adam tembeldir işe gitmek istemiyordur. Ya işte ben rahatsızım, hastayım. Her gün rapor alıyordur mesela değil mi hocam?
Evet.
Eğer böyle yaparsanız diyor Peygamber Efendimiz siz hastalığı kendiniz üzerine çekersiniz ama gerçekten hasta olursunuz. O yüzden hakikaten bugün bence pek çok problemimizin çok basit, tefekkürü, tasavvufi çözümleri var. Ama okumadığımız için, tanımadığımız için, ömrümüzün çoğunu saçma sapan filmler seyrederek geçirdiğimiz evet. için, boş işlerle geçirdiğimiz için maalesef hastalıklarımızın çözümünü de hep yanlış yerde arıyoruz hocam.
Hocam tam burada bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Finlandiya'da doktorasını yapmış bir Türk, Neva Çiftçioğlu, evet. Anes. Aynı zamanda NASA'da da çalışmışlığı var. Şimdi sizin dediğinizi, yani sağlıksız düşüncelerin beden üzerindeki tahribatlarını ele alıyor. Diyor ki mesela yaşadığı olayları karşı tarafı suçlayarak hazmedememek, affedememek ve her türlü değişikliğe aşırı tepki vermek. Bunlar diyor insanın sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açıyor. Diyelim ki başka tür bir problemi var. Diyelim ki inatçılık, keskinlik, katılık, kendi fikrini aşırı diretmek, başkalarını dinlememek ve değişimden korkmak diyor. Bu da diyor diz, omuz, kalça eklemlerinde ağrılara ve enflamasyona sebep olur diyor. Böyle devam ediyor. Yani modern tıp da artık bu konuları araştırmaya başlamış. Yani negatif duygu ve düşüncelerin insanın bedenini tahrip ediyor ama özellikle belirli şekillerde tahrip ediyor. Her birinin yansıması farklı oluyor yani.
O zaman hocam hadis-i şerifle bitirelim bugün konumuzu. İnsanın en büyük düşmanı iki taraf arasındaki nefsidir diyor Peygamber
evet,
Efendimiz.
Evet.
O nefsi terbiye eder de onun gözüyle bakmazsak olaylara, Rahmani evet. gözlükle bakarsak. Bu sefer bütün alem bizim için ibret temaşa ettiğimiz bir cennet oluyor hocam.
Evet.
Aksi takdirde kendi cehennemimizi kendimiz
yapmış oluyoruz.
Yapmış ve kazmış oluyoruz diyerek isterseniz bugün.
Siz hani sufilerin sağlıklı oluşuyla ilgili sadece bu Neva Çiftçioğlu'nun araştırması bile onu gösteriyor. Tefekkürle, muhasebe ve murakabeyle birlikte umutlu, iyimser düşünmeyi öğrenerek aslında aynı zamanda kendi sağlığını kurtarmış oluyor.
Yani hiçbir sufi ben uzun yaşayayım, bedenim sağlıklı demez ama.
Amaç bu değil Eyvallah. Ama bunun bir yansıması Eyvallah. Oluyor ve öbür tarafta da karamsar ve kötümser düşünceler sadece başkalarına zarar vermemize ya da başkalarına negatif düşünce aşılamaya değil, kendi bedenimizi de tahrip etmeye yol açıyor.
İnşallah hocam önümüzdeki hafta bir parça bunun yani batıdaki işte psikolojik biliyorsunuz
evet.
bu Freud hep bunları çok teşvik ediyor. Hep kötülüğü şey yapıyor. Onu da konuşuruz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Ali Rıza Bayzan hocam. Hem size hem bize ağzınıza sağlık. Hocam. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında burada bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.